Bu haftanın vaazı Kaderimiz İsa. Romalılar 8:28'den 30'a kadar. Biz Türkiye'de yaşarken bir arkadaşımız geldi. Almanya'dan turist. Anlattığı gitmiş Antalya'ya. Antalya'nın bir köyüsüne. Ve gece kalmış bu köyde. Gece ortasında binara bir patırtı, bir yangın çıkmış. Bir ev harıl harıl böyle alev içinde yanmaya başlamış. Ve o evden öbür eve atlamaya başlamış. Yangın yayılıyor. Ve bütün köy halkı bir şey yapacağına sadece dururmuşlar ve bakarmışlar. Ve bizim arkadaş dayanamadı. Başladı bir organizasyon yapmaya. Kofalardan veriga böyle ileri geri su atmaya başladı, uğraştı. Bunu yapsın. Ama pek kimse böyle tepki göstermedi. İstemedi pek yapmaya. Adam şaşırdı. Ve baktı ve dedi ki, niye böyle duruyorsunuz? Niye bir şey yapmıyorsunuz? Kişilerin tek bir cevabı vardı. Emi Allah yazmış. Kader. Kader. Bize çok ters geliyor değil mi? Ama insan böyle bir duruma, böyle bir anlayışa geliyor. Ve kendim başıma geldi, gördüm. Biz Türkiye'de, Edirne'de yaşarken bir gün garaya gidiyorum. Böyle bir obekten geçiyorum. Yani bir strojden, inşaat. Ve bir bakıyorum işçiler durmuş. 3 tane işçi durmuş böyle. Dördüncüsü yerde yatmış böyle, uzamış. Hiç hareket etmiyor. Ben diyorum, adama ne olmuş? Ömer ölmüş, geçindi. Ne zaman? Emi 3-4 dakika önce. Ya bir şey yapın 3-4 dakika önce bunu kurtarabilirsiniz diye bağırdım. Çok heyecanlandım yani. Bağırdım onların üstüne. Niye duruyorsunuz böyle? Hatta adama soluk vermeye, işte pompalamaya böyle çalıştım ama geç oldu. Ama onların reaksiyonu da aynı. Emi eceli gelmiş. Kader. Kader. Ve görüyorsunuz bu düşünce İsa'da Türkiye'de bütün Müslüman devletlerin arasında, yani nerede Müslümanlar varsa çok yaygın bir şey. Ve eminim bir parça da olsa bizi de atlamış. Biz belki o kadar aşırı değiliz, öyle hareketlerde bulunmuyoruz. Ama bir parça da bizim mahallede de bu düşünce var. Ne kadar sık duyuyorum. Emin kader ya da Allah yazmış. Öyle bir şey var mı? Bugün biraz böyle düşünmek istiyoruz. Her şey yazılı. Sanki hayatındaki olaylar hepsi önceden belli. Sonsuz durumun da belli. Sonsuzluk da Allah'la beraber mi, ondan uzak mısın diye Allah bunu daha önce kader olarak senin boynuna asmış. Sen sadece bu yeryüzünde bir kukla gibi oynuyorsun. Sanki gökten görünmeyen iplerle biri seni aydattırıyor. Evet, acaba öyle mi? Ve kişiler bu laflarla kendi kendilerini avutturmaya çalışıyorlar. İş olduktan sonra kaderiymiş. Tabii ki hep böyle düşünüyoruz. Adam kafasında bir saksı düşerse kaderiymiş. Ve böylelikle kişiler avunç buluyor, kendini avutturmaya başlıyorlar. Ama burada bir fark var. Var bir kör kader, bir de bilinçli kader. Ne demek istiyorum? Kör kader, bu demek ki olaydan sonra, olay olmuş bitmiş, ondan sonra diyorsun kaderiymiş. Kur'an'da böyle bir anlayış var. Yani bu düşüncelerle insan Allah tarafından avutulmaya bakıyor. Tamam. Bir de bilinçli kader var. Ne demek istiyorum? Acaba bir insan daha önce kaderini bilirse ne olacak? Ne olacağını daha önceden bilirse acaba bu düşünceye dayanabilir miyiz? Hani biliyorsun nereye gidersin git ne yaparsan yap bu kaderden kaçamıyorsun. Bu mutlaka senin başına gelecek. Ve özellikle hayatının zor durumlarda, zor günlerde insanın kafasına bu soru geliyor. Acaba gerçekten Allah benim bütün hayatımı böyle daha önceden planladı ya da başka bir güç bunu planladı ve ben yeryüzünde yani serbest değilim, kader mi? Kader sözü aslında Arapçadan geliyor. Ve bu kader aslında kudret sözünden geliyor. Bunlar aynı. Kader, kudret aynı. Kudret ne demek biliyor ki, biliyoruz. Bu güç demek, kuvvet. Demek Allah'ın kuvveti o kadar büyük, her bir insanın, her bir hayvanın bile en küçük detayına kadar onun kuvveti o kadar büyük, hani Her şey o kontrol ediyor. Sen bir şey yapamazsın. Tamam mı? Allah'ın kuvveti senin geleceğine karar veriyor. Sen sanki bir mahpusçusun bu kaderin içinde. Bunu şimdi bırakalım bir tarafa. Bu düşünce az da olsa bütün mahalleye bizi de etkiledi. Böyle değil mi? Ve onun efekti çok korkunçtur. Çünkü bütün Müslüman devletlerde bunu görüyoruz. Korkunç bir pasiflik var. İnsanlar kendini salıyorlar böyle. Uğraşmıyorlar. Hayır. Kadermiş diye en korkunç durumlarına sanki razı geliyorlar. Acaba İncil'de var mı böyle bir şey? İncil'de kader diye bir şey var mı? Ve bunu bugün bakmak istiyoruz. Ve şimdi istiyorum biraz yeni bir düşünce kazanalım. Değil komşularımızın düşündüğü gibi kötü bir şey oldu mu? Kötü bir şey başımıza geldi mi? Kader diye kendi kendimizi böyle avutturuyoruz. Öyle değil. Bizim kör kaderimiz yok. Bizim bilinçli bir kaderimiz var. Biz biliyoruz ne olacak. Çünkü Allah bize önce söyledi. Rab daha önce bize söz verdi ne olacak. Ve bu kadere biz sarılalım. Ve bundan sevinelim. Ve bugün çok büyük bir şey okuyacağız. Romalılar 8. bölümden. Ayet 28'den 30'a kadar. Ve o da göreceğiz ki tek bir laf. Bizim kaderimiz İsa'dır. Bir daha söylüyorum. Bizim kaderimiz İsa'dır. Ne demek istiyorum? İsa nasıl ise, İsa'nın hayatı nasıl geçtiyse, İsa'nın durumu neyse, bizim kaderimiz budur. Biz onu yaşayacağız. Ve Rab buna daha önce senin için de karar verdi. Böyle olacak. Büyük bir şey. Eğer bu anlayışı kazanırsan, eğer bu anlayışı gerçekten kavrarsan, o zaman çok büyük bir kuvvet alacağım burada. Bütün hayatın sanki başka bir çerçeve olacak. Ve içindeki detayları, onları yerine koyabilirsin. Ve iyi olsun, kötü olsun her bir olay yerini buluyor. Çünkü sen biliyorsun kaderin nedir. Ve şimdi okuyoruz Romalılar 8. bölüm ayet 28'den 30'a kadar. Ve o da Rab konuşuyor bizim için neler yaptı. Ve burada bir proses görüyoruz. Rab 5 tane adım attı, 5 şey iş yaptı. Ve oradan görüyoruz insanın, yani imanlının kaderi nedir daha doğrusu. Sesleyin. Şunu biliyoruz. Allah'ı sevenler ve onun planına göre çağrılmış olanlar her durumda Allah onlarla birlikte iyilik için işliyor. Çünkü o en önceden kişiler bildi ve o kişiler için karar verdi ki onun görünüşüne benzer kılınsınlar. Öyle ki oğul birçok kardeşlerin arasında ilk doğan olsun. Allah karar verdiği kişileri çağırdı. Çağırdığı kişileri suçsuz kıldı. Ve suçsuz kıldığı kişileri de şanlılık verdi. Evet. Bu dediğim gibi bu durumda 5 adım görüyoruz. Rab neler yaptı bizim için? Bizim kaderimizi nasıl çizdi diye daha önce görüyoruz. 5 adım attı ve bunlara şimdi bugün kısa da olsa tek tek bakmak istiyoruz. Tamam. En önce Rab dedi ki, en önce o kişileri bildi. Bildi. Hem bildi diyebiliriz, hem de seçti diyebiliriz. İki türlü tercüme oluyor bu da. Rab daha önce kişileri bildi ya da daha önce kişileri seçti. Sen daha yokken bu yeryüzünde. Hatta insanlık daha yokken bu yeryüzünde. Tamam mı? Rab karar verdi. Sen. Seni istiyorum. Sen benim takıma geç. Tamam mı? Seni istiyorum benim krallığım için. Bazı kişileri seçti, bazı kişileri seçmedi. Ve sanki bizde hemen bir reaksiyon oluyor. Bu haksızlık. Allah'ın hakkı yok böyle yapsın. Nasıl ya? Değil mi? Herkesi çağırıyoruz. Herkesi davet ediyoruz. İsa Mesih herkes için öldü. Nasıl olabilir şimdi Allah insanları seçsin? Bu haksızlık değil mi? Ters geliyor bize. Evet. Demek Allah istediği kişi cenneti yolluyor, kimisi gene cehennemi yolluyor. Öyle değil mi? Sanki gene böyle anlayış varsa, sanki gene Müslümanların duruma giriyoruz. Müslümanların arasında bir hadis var. Yani bir Muhammed'in bir sözü. Ve öyle bir olay anlatıyor. Allah dünyanın yaratılışından önce iki parça çamur almış ve bir parça sağ eline, bir parça sol eline almış. Tamam mı? Ve sağ elindeki çamurdan çamura konuşmuş, demiş ki senden cennete gidecek olan insanları yaratacağım ve bana onlardan ne? Ve sonra öbür parça almış ve demiş ki senden Yani cenneme gidecek olan kişileri yaratacağım ve bana bunlar da ne? Ve en sonda ikisini yere atmış. Yani onların kafasında öyle bir Allah kartinkası var. Sanki Allah gücüyle insanın kaderini çiziyor. İnsanın kaderini çiziyor. Bazılarını cenneme yolluyor, bazılarını cennete ve hiç etkilenmiyor. Ona bir şey dokunmuyor. Yansınlar bana ne? Yaşasınlar bana ne? Öyle bir duygu. Kader, kör kader olarak kabul ediliyor. Ama İncil'i okuduğumuzda öyle bir şey görmüyoruz. Hayır. Rab öyle bir şey yapmadı. O insanları Adem ve Havva'yı iyi yarattı ama insanlar sonra bozuldu. Ve biz bunu lazım anlayalım. Ve Allah bu bozulmuş kişilerin arasında bir seçim yaparsa, bu sanki neutral o kişilerin arasından seçmiyor. O seçti öyle kişilerin arasından sanki hepsi mahpusta. Günah ölümü getiriyor. Sonsuz ölüm. Ve biz biliyoruz. Günah suçluluk getiriyor. Tamam mı? Bir insan yüzünden, bir insandan bütün insanlara suç yayıldı. Çünkü hepsi yazıyor Romalılar. Hepsi günah işlediler. Bunu kabul ediyor musun? Bunu hiç anladın mı ki her insan yeryüzünde günahlı. Her insan ne kadar da sünni olsun, ne kadar da iyi olsun senin gözünde, Allah'ın gözünde sonsuz ölümü hak etmiştir. Biz öyle bir grup insana benziyoruz, mahpusçulara benziyoruz. Hani değil mi eskiden Bulgaristan'da ölüm cezası vardı, şimdi kaldırdılar onu. Sanki öyle mahpusta bir koğuş var ve bu koğuşun içinde 60 kişi ve hepsini teker teker ölüm cezasına verildi. Haklı olarak, çünkü öyle bir suç işlediler ki ölüm cezasını hak eden bir iş yaptılar. Sen de, ben de, biz de bu grup insanların ortasındayız. Biz de onlardan biriz. Tamam mı? Hak istiyor musun? Senin hakkın nedir? Ölüm. Ölüm cezasını hak ettin. Ve şimdi prezident geliyor, birdenbire o sanki bizim koğuşumuza dağılıyor ve diyor ki sen ve seni istiyorum. 4 kişi. 56 kişi yanacak. 4 kişi kurtulacak. Acaba bizim reaksiyonumuz ne olacak? Bizim reaksiyonumuz ne olacak? Evet, kurtulan kişiler sevinecek ama kurtulmayan kişiler diyebilir mi? Haksızlık. Hayır, değil mi? Olmuyor. Haksızlık derken demek hakkımı istiyorum. Hakkını istersen al hakkını. Nedir bu? Ölüm. Rab sonsuzlukta İnsanları seçerken böyle kişilerin arasında seçiyor. Efesliler 2. bölüm ayet 1 ve 3 okuyoruz. Siz suçlar ve günahlarınız içinde bakın ölü idiniz. Bir zamanlar bunların yolunda yürüdünüz. Bu dünyanın gidişine uyardınız. Havadaki kuvvetlerin kralına uyardınız. Aynı o ruha hani şimdi seslemeyenlerin içinde işliyor. Hepimiz de onların arasında beden tabiatının isteklerini yerine içinde yaşardık. Bedenin isteklerine ve fikrin istediklerine yerine getirirdik. Tabiatımız öyleydi ki aynı öbür insanlar gibi Allah bize durma dakika kızardı. Evet, bizim durumumuz böyleydi. Ve Allah çok güzel bu kişilerin arasında seçim ve ayrım yapabilir. Sen bununla sevin, açan Rab seni seçti. Tamam mı? Bu seçimi kabul et. Deme, hakkımı ver. Haksızlık yapıyorsun. İyi olmayacak senin için. Evet, Rab en önce seçti, yaramaz, en olmayacak insanların arasında kişileri seçti. Ve mahsustan öyle kişiler seçti, hani biz onu da okuyoruz İncil'de, hani sanki hep böyle alt tarafından insanlar seçti. Zayıf, akılsız, yani güçlü olmayan, daha fazla o kişileri seçti. Birkaç procent akıllı da var, birkaç procent güçlü kişi ve zengin de var. Diye bütün yok ama 90%'den fazla diyeceğiz hani olmayacak kişiler. Tamam mı? En olmayacak kişiler. Rab bu prensibi hep tuttu. Biz okuyoruz Davud'un hayatından 1. Samuel 22. bölümde okuyoruz onun krallığı nasıl başladı. Hatırlıyorsunuz Rab onu Peygamber Samuel'in elinden meshetti. Değil mi? Yolladı onu, seçti onu, meshetti ve dedi ki sen kral olacaksın. Ama kral olana kadar uzun bir yol idi, değil mi? Ve bu zaman içinde büyük bir çekişme oldu hep kral Saul ile. Ve Davud bir ara kaçak idi. Kaçak olarak yaşardı mağaralarda, Balkanlarda, ormanlarda. Yani böyle bir haydut gibi yaşadı orada. Niçin ki hani o Allah'tan bu meshetme aldı ama daha yerine getirilmedi. Ve zamanla etrafına bir kişiler topladı. Bayağı 400 kişi topladı. Tamam. Bayağı kişiler. Ama nasıl bir kişiler? Davut isterseydi böyle güçlü bir ordu kursun. Lazım da en iyi savaşçıları, en zengin savaşçıları çağırsın. Ama bakın ne oldu? Okuyoruz. Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davud'un çevresinde toplandı. Davud sayısı 400'ü varan bu adamlara önderlik yaptı. Bakın, Davud sanki bir Mesih idi, mesedilmiş bir kişiydi. Ve o Mesih'e, Davud'a kimler geliyor? Kimin sıkıntısı var? Kimin borcu var? Kimin hoşnutsuzluğu var? Yani öyle kişiler diyeceksin ki güçlü değil. Öyle kişiler atılmış kişiler. Tamam. Bu dünya seni sıkıyor mu? Kendini yabancı gibi hissediyor musun? Günahın sana borç oluyor. Acaba öyle mi? Eğer bunu anladıysan hoşnutsuzluk var mı? Memnun değil misin? Öyle hissediyor musun kendini? Bu yeryüzünde bir yabancı gibi. Ben zayıfım, ben yapamayacağım diye sen böyle dersen o zaman bu krala gel. Bu Mesih'e gel. O seni çağırdı. O seni seçti. Daha dünya olmazdan önce. Tamam. Bir de bakalım Romalılar 7. bölümde ayet 21-24. Paulus da kendini anlattırıyor. Demek şöyle bir sıra fark ediyorum. Bende iyi olan şeyi yapmak için istek varken içimde hep kötülük bulunuyor. Çünkü Allah'ın kanunundan, yüreğimin derinliğinden zevk alıyorum. Ama bedenimin parçalarında bambaşka bir sıra görüyorum. O da düşüncelerimdeki sıra ile muharebe ediyor. Ve beni bedenimin parçalarındaki günahın sırasına esir ediyor. Ben ne kadar zavallı bir insanım. Bu bedence hayat ölüm demektir. Bundan beni kim kurtaracak? İşte böyle kişiler, böyle kişiler Rab seçti. Böyle kişiler Rab istiyor. İşte o zaman Mesih'in yanına gelebilirsin. Ama kim düşünürse bu dünya çok rahat. Bu da kendime bir ev yer yapacağım. Ye iç canın rahat etsin. Ya da kim düşünürse ben temizim. Allah'ın önünde borcum yok. Rab öyle kişileri çağırmıyor. Rab da önceden bilirdi ki kim böyle olacak ve öyle kişiler istemiyor. Rab'in amacı ne? Rab'in amacı burada niçin böyle bir takım kişiler çağırıyor? Niçin daha güçlüleri, daha büyük, daha öne gelen kişileri çağırmıyor? Niçin bizim gibi zayıfları çağırıyor? Sanıyorum Rab burada ruhsal güçlerle, şeytanın ordusuyla bir savaş yapıyor. Ve onlarla kendi gücünü göstersin. Eskiden Eyüp kitabında okuyoruz. Rab Eyüp'ü seçti şeytana karşı savaşmak için. Ama Eyüp nasıl bir adamydı? En temiz, en iyi kişi seçti. Dünyanın yeryüzünde, bütün yeryüzünde öyle bir kişi yoktu, değil mi? Ama şimdi Rab başka kişileri seçiyor. Rab şimdi en olmayacak kişileri seçiyor. En zayıf kişileri seçiyor. Ve sen bu zayıflığı hissediyor musun? O zaman Rab'in sesine kulak ver. O çağırıyor seni. Şeytan bir tarafta dünyanın en kuvvetli, en akıllı ve en ileri gelen kişileri bir yere topluyor. Ve Rab buna karşı en zayıf, en güçsüz, bizim gibi olmayacak kişileri hazırlıyor savaş olsun. İnsanca bu çok büyük bir akılsızlık. Mesela görüyoruz şeytanın tarafı, o kimleri çağırıyor? Okuyoruz açıklama 16. bölümde, ayet 13 ve 14. Ve gördüm, nasıl ejderin ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından sanki kurbağalar gibi 3 tane mundar ruh çıktı. Tabii bu büyük bir benzetme, büyük bir katinka. 3 tane süper güç görüyoruz dünyanın sonunda. Ejder, yani drakon, canavar ve sahte peygamber. Ve onlar ağzından birer tane kurbağa çıkıyor. Kurbağa iğrenç bir şeydi, iğrenç bir hayvan sayılırdı. Yani pis bir ruh için gösteriyor bunu. Pis bir ruh, yani kötü bir ruh onların ağızlarından çıkıyor. Bunlar diyor, mucize işleyen kötü varlıkların ruhlarıdır. Ve diyor ki, bütün dünyanın krallarına kadar ulaşıyorlar. Öyle ki her şeyi gören Allah'ın o büyük gününde o kralları muharebe etmek için toplasınlar. Korkunç bir şey değil mi? Şeytan kendi ordusunu topluyor, hazırlıyor ve bu ordusunun başında dünyanın kralları var. Güçlü, zengin, multimilyarder, profesörler, tamam mı? En güçlü kişileri topluyor. Ve bir tarafta Rab Davud'un ordusu gibi zayıf, kaçak, o kadar aklı çalışmayan, o kadar okumuş olmayan, o kadar zengin olmayan kişileri topluyor. Ve insanca bakarsan bu savaşta kim yenecek? Elbette şeytan yenecek diyeceksin. Onun güçleri 10 bin, 100 bin kat daha fazla. Ama Rab nasıl Davud'u Saul'a karşı savunduysa, nasıl koruduysa onu ve en sonunda krallık onun olduysa, aynı biçimde Rab şimdi bize hazırlıyor. Şimdi bize hazırlıyor. Bu şeytanın savaşında ona karşı yenelim. İsrail'in tarihi bizim için örnektir. Evet, seçmek buydu. Rab bizi bu amaçla önceden seçti. Büyük bir şey. Görüyorsunuz artık bizim normal Hristiyan bakışımız bozuluyor, değil mi? Daha büyük bir katınca çiziliyor burada. Sen diyorsun, FCZ'imi yapıyorum, işçizimi gideyim, tamam mı, normal bir hayat yaşayayım, bir de pazar günü toplantıya geleyim. Bu artık bozuluyor. Biz artık bir savaşçı oluyoruz ve asker oluyoruz. Rab bizi bunun için çağırdı, sen daha doğmazdan önce. Kader, kaderimiz bu. Rab bizi bu kaderi çizdi. Bu savaşta bir yer alasın diye Rab seni onun için seçti. Bu senin kaderindir. Bu savaştan kaçamazsın. Ama devam ediyoruz. Şimdi başka bir şey yapıyoruz. Kader nerede? Şimdi asıl kadere bakıyoruz. Rab seçtiği kişileri, değil mi? Bazı kişileri seçti diyoruz. Ama şimdi ne? Devam ediyoruz. İkinci bir şey. Rab o kişiler için karar verdi. Oğlunun görünüşüne benzer kılınsınlar. Öyle ki oğul birçok kardeşlerin arasında ilk doğan olsun. Çok büyük bir ayet. Çok büyük bir ayet. Rab niçin seçti seni? Ne amaçla? Birinci amaç gördü ki ruhsal savaş için. İkinci amaçla Rab niçin seçti seni? Bakın bir daha okuyorum. Oğlunun görünüşüne benzer kılınsınlar. Tabii oğul konuşuyor İsa Mesih için. Ve Rab istiyor sen ona benzer olasın. Amaç bu. Onun için seni seçti. Senin kaderin budur. Bu imanlı hayatında daha neler başına gelirse bil ki Rab bu olayları dizdi bir amaçla. İyi bir şey olsun, güzel bir şey olsun, acı şeyler olsun. Rab bütün bunları seçti, dizdi bir amaçla ki bu olayların sayesinde sen Rab İsa'ya benzer olasın. Öyle ki diyor oğul birçok kardeşlerin arasında ilk doğan olsun. Çok büyük bir şey. Rab İsa'yı yolladı yeryüzünde ama istiyor birçok İsa olsun. Rab istiyor sadece bir tane İsa ama yüz binlerce, milyonlarca İsa olsun. İsa ondan sadece birincisiydi. Evet, Rab birçok evlatlar istiyor. Bunların arasında birinci yer İsa'nın olsun. Peki, sen bunu kavradın mı? İsa'ya benzer olmak, bu senin kaderin. Ve bir kişi sana sordu mu, sizde kader var mı? Sen sevinçten diyeceksin, evet kader var. Ama bir fark var. Ben kaderimi biliyorum. Sen bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun başına ne gelecek ve niçin gelecek senin başına. Hiç. Sen karanlıktasın. Ama Allah'ın sözü İncil bizi gösteriyor. Biz biliyoruz kaderimiz nedir. Ben bilmiyorum kafama bir saksı mı düşecek yoksa totoda milyon mu kazanacağım. Bilmiyorum. Bu ayrı bir şey. Ama ikisi de bir amaçla olacak. İkisi de aynı sebep için olacak. Sebep ne? İsa Mesih'in benzeyişine benzer kılınayım. Onun görünüşüne yani daha fazla İsa'ya benzer olayım. Rab bu ikisini kullanacak. İyi bir şey, kötü bir şey olsun. Niçin? İsa Mesih'e benzer olayım. Nasıl benzer olalım şimdi? İstiyorum bu tema iyi anlaşılsın. Nasıl sen ve ben nasıl İsa'ya benzer olacağız? Şimdi İstanbul'da öğrencilerim vardı. Nurcular. Bu Müslüman bir tarikat, Said Nursi'nin öğrencileri. Onlar daha 100 metre öteden anlaşılırdı yani. Hemen anlarsın adam Nurcu. Niçin? Düz saçlar ve böyle tarıyorlar. Gri bir pantolon giyiyorlar, gri bir gömlek giyiyorlar. Niçin? Çünkü Said Nursi öyleydi. Ona benzer istiyorlar olsunlar. Biz İsa'ya bu biçimde benzer olacağız. Erkekler sakal bırakacak çünkü İsa sakal. Bıraktı, öyle mi? Saçlarına gibi, öyle mi tarayacağız İsa gibi, öyle mi? İkonadaki İsa'lara benzeriz, öyle mi? Hayır. Hangi konuda? İsa Mesih'e benzer olacağız. Birincisi, İsa gibi günaha bakacağız. İsa'nın günaha bakışı bizim bakışımız olsun. Bakın İsa Matta 5 dedi ki, sağ gözün seni günaha sokarsa ne yapacaksın? Dua edeceksin, öyle mi? Sağ gözün seni günaha sokarsa ne yapacaksın? Kardeşlere gideceksin ve ağlaşacaksın, öyle mi? Hayır. Kes, at diyor. Evet, demek değil, günahları işleyen insanlara at ama günahın kendisine at. Tamam mı? Birincisi, İsa'ya benzer olan bir kişi. Bu bir protesttir, yani bir gelişmedir. O günaha böyle bakacak. Günah benim içimde değil, dışarıda. İsa ne zaman dedi ki sağ gözün seni günaha sokarsa? Tema neydi orada? Bir kadına baktığın zaman, değil mi? O zaman sağ gözünü kes at. Hah. Demek sorumluluk bende. Normal bir kişi diyor ki, aa o kadın yaptı, lazım da böyle açık giymesin. Öyle değil mi? O beni günaha soktu. Ama Rab diyor ki, hayır öyle değil. Günah senin içindedir. O sadece fırsat buluyor etrafta. Demek eğer İsa'ya benzer olursak, içimizdeki günahı fark edeceğiz. Değil başkalarını suçlayacağız, başkalarını suçlayacağız. Birincisi bu. Ama sadece bu değil. Eğer İsa'ya benzer olursak, o zaman ikinci bir tema, İsa'nın sevgisini de kazanacağız. İsa'nın sevgisini kazanacağız. Çünkü İsa gelmedi Musa gibi bu günah diye göstersin diye. Onu zaten bilirdiler. Ama İsa geldi Allah'ın sevgisini yeryüzüne getirmeye. Ve İsa'ya benzer olan bir kişi, Rab seni İsa'ya benzer kılarsa, o zaman sen de onun sevgisini kazanacaksın. Bu var mı sende? Normal bir insanda yok. Normal insan bencildir, egoisttir. Hatırlıyorum birkaç sene önce Bulgaristan'da en popüler bir spisanya vardı, bir dergi vardı. Ne yazardı hatırlıyorsunuz? Egoist. Çok satılırdı. Bütün Bulgarlar alırdılar bunu. Egoist. En büyük spisanya. Düşünebiliyor musunuz? En çok satılan. Demek egoist olmak kişilerin hayali. Ben en büyük egoist olayım. Normal insan böyledir. Tamam. Latinski bir atasöz vardı. Biz mektepte bunu öğrenirdik. Homo hominem lupus est. Demek ki insan insana kurttur. İnsan insana karşı kurt gibi davranıyor. Öyle değil mi? Almanya'da bir şlager vardı. Bu dünyada başarılı olmak için domuz olacağım. Alçak olacağım. Kendini düşün. Bu normal bir duygu, normal bir refleks insanın içinde. Mahallede nasıl? Karı koca ayrı hesaplar yapıyorlar. Değil mi? Herkes kendi tarafını düşünüyor. Niçin ki? Beraber yaşamasınlar. Niçin bu? Herkes egoist. Herkes egoist. Ama Mesih'e baktık mı? Yavaş yavaş bencillikten kurtuluyoruz. Ve Rab bu kaderi çizdi sana. Gene kader düşüncesine dönüyoruz. Bu kaderine boyun edikçe sen bu bencillikten kurtuluyorsun ve İsa Mesih'e benzer oluyorsun sevgi açısından. İsa ile karşılaşan kişi egoistlikten serbest oluyor ve artık başkalarını düşünüyor. Yolsuz kadınlar geldi İsa, Mata ve Levi gibi gümrükçüler geldi İsa'ya. Gümrükçüler sadece kendilerini düşünürler, değil mi? Ama İsa gelince başladılar başkalarını düşünmeye. Evet. Ve üçüncü bir şey, nasıl İsa'ya benzer oluyoruz? Allah'la olan beraberlikte. Gökteki babamızla olan beraberlikte. Apostolların 2. bölümde 22, o aslında Mezmur 16 ayet 8, şöyle diyor. Ben Rabbi her daim karşımda gördüm. Çünkü O benim sağ tarafımdadır. En başta yeni bir imanlayken Allah senin için bir pitankadır. Tam olarak anlamıyorsun nedir, nasıldır, kimdir? İnanıyorsun ama daha yakın değilsin. İstiyorsun yaklaşma. Ve bu prosesin içinde geliştikçe İsa'ya benzer olacağız diye bu ayet, tamam mı? Yavaş yavaş o zaman sen bu ayeti gittikçe daha fazla anlıyorsun. Rabbi diyor her daim karşımda gördüm. Rab öyle bir kader çizdi sana ki hayatın sonunda, iyi bir imanlı hayatının sonunda Rabbi her zaman karşında görüyorsun. Artık iyice bir yaklaşmışsınız, bir yakınlık var. Şimdi istiyorum bir başka soru sorayım. Kader dedik ya, kaderimiz İsa'ya benzer olmak. Peki, Rab bizi nasıl değiştiriyor? Nasıl değiştiriyor? Değil sadece toplantıya gelmekle, değil sadece İncil okumakla, değil sadece ilahiyi söylemekle. Hayır. Ve burada istiyorum iyice seslesiniz. Bakın, Romalılar 8:28 okuduğumuz ayeti bir daha söylüyorum. Her durumda Allah onlarla birlikte iyilik için işliyor. Bak, bu sana çok büyük bir teselli versin. Tamam mı? Çok defa hayatımızda öyle durumlara düşüyoruz, bir karanlık içinde sanki. Çok defa öyle durumlara düşüyoruz, diyoruz Rab neredesin? Öyle durumlara düşüyoruz ve anlamıyoruz, niçin bu başıma geldi? Bu kadar acı şeyler. Ama Rab bize bir söz veriyor. Her durumda Allah onlarla birlikte iyilik için işliyor. Bakın. Rab demiyor şimdi bu senin kaderini taşıyacağım. Bu Müslüman düşüncesi. Hayır. O diyor ki bak ben izin verdim bu başına gelsin. Ama ne için? Şimdi birlikte işliyoruz. Dil otomatik oluyor. Ama Rab seninle işlemek istiyor. Ve bu bana çok büyük bir teselli veriyor. Bazı tercümeler bunu başka anlattırıyorlar ama asıl tercüme budur. Değil şimdi başına gelen her şey iyilik içindir. Otomatik öyle olmuyor. Ama Rab işliyor. En karanlık günlerinde bile, en zor anlarında bile, ne zaman Rab'ı hiç anlamıyorsun ve sen diyorsun ben bunu taşıyamayacağım bile. Ama Rab diyor ki şimdi birlikte işliyoruz. Amaç ne? Ben seni bu olaylardan değiştirmek istiyorum. Razı mısın? Birlikte işliyoruz. Rab bunu bir buldozer gibi seni ezerek yapmıyor. Senin razılığını istiyor. İstiyor musun? O zaman beraber çalışacağız. Tamam mı? İyi olsun, kötü olsun, hoşumuza gitmeyen şeyler olsun. Rab her şeyi bir materyal gibi kullanıyor. Ve böylelikle anlıyoruz bizim kaderimiz nedir. Tamam. Onun için Rab bize bazen zorluklar veriyor. Niçin? Adam bakmış bir yumurta içinde civciv artık büyümüş bu civciv. Değil mi? Bu nasıl diyoruz? İşte piliç yani. Piliç aslında daha büyük ama işte piliç yani daha yumurtadan çıkmamış. Ve başlıyor şimdi kabuğunu kırmaya. Adam seyrediyor şimdi nasıl içeriden hareket var. Ve gagasıyla bu kabuğunu küçük küçük böyle delmeye ve kırmaya başlıyor. Ve adam diyor ki ben o acıdım. Ne kadar zorlanıyor şimdi. Koy yardım edeyim azıcık. Ondan sonra o da parmağıyla kabuğu kırıyor, daha kolay olsun diye. Ama kuş bir dışarı çıkınca uçamaz oldu ve en sonunda öldü. Neden? Bu kabuğu kırmak meselesi Allah'ın planıdır. Ve bu zorluklar lazım olsun. Çünkü bu zorlukları görünce onun muskuları kuvvetleniyor. Tamam mı? Artık güç alıyor. Ama sen kısa yoldan ona yardım etmek istersen faydasız, ölümüne sebep oluyorsun. Ve onun için Rab zorluklara izin veriyor. Biz de bu durumlarımız içinde Rab bunu fırsat biliyor. Biliyor musun bu çok acı geliyor sana diyor. Biliyor musun bu çok zor geliyor sana. Ama her durumda iyilik için seninle beraber çalışmak istiyorum. Razı mısın? Hazır mısın? Bakın bizim Rabbimiz böyle. Değil iki parça çamur alsın, onlardan bana ne, onlardan bana ne desin. Hayır. O tek tek uğraşıyor seninle. Tek tek istiyor seni İsa'ya benzer kılsın. Amaç bu. Ve en güzel bir şey, Rab kimi kere başkalarının günahlarını bile kullanıyor. Ne demek istiyorum? Başkalarının günahları sana biraz böyle yaptı mı? Senin tersine gitti mi? O vakit Rab çalışıyor. O vakit Rab sana fırsat veriyor İsa'ya benzer olasın. Tamam. İsa haçtayken Baba onları affet ne yaptıklarını bilmiyorlar diye dua etti değil mi? Ve çarşamba günü okuduk Stefanus öldürüldüğü zaman aynı sözleri tekrarlıyor. Demek ki sadece İsa bu güç buldu. Hani İsa'nın öğrencileri de bu güç bulabilir. Değil mi? Evet. Demek başkalarının günahları bile fırsat veriyor İsa'ya benzer olasın. Eğer en ufak bir günahta dalgınlık yaparsan hiç büyümeyeceksin. Bir daha soruyorum. Eğer en ufak bir günahta dalgınlık yaparsan burnunu hava kaldırıp kafanı çevirirsen kardeşlerinden o zaman hiçbir zaman büyümeyeceksin imanda. Buraya gelmezden önce Bulgaristan'a oradaki toplulukta bir olay oldu. Kız kardeş toplantı yeri için birkaç perde dikti ama hiçbirisi beğenmedi. Herkes mana buldu. Nasıl diktin, ne renk aldın, nasıl kumaş böyle. Herkes mana buldu. Tamam mı? Hemen bir dalgınlık çıktı. Hemen bir dalgınlık çıktı kardeşlerin arasında. Ama bu kız kardeş şimdi de tamam, bunu kabul ediyorum, taşıyorum. Aslında benim hiç suçum yok, ben elimden geleni yaptım. Onlar suçlu, bana mağara bulanlar suçlu değil mi? Eğer onu yapaydı, İsa'ya daha benzer olacaktı. Küçük bir şey. Herkes bizi taşlamayacak, öldürmeyecek, bu çok seyrek. Ama böyle haksızlık gördüğümüz zaman, biz o zaman karar verirsek, ben İsa'ya benzer olmaya başlayacağım, karar vereceğim. Yani bu haksızlığı taşıyacağım, laf çevirmeyeceğim. O zaman büyüyeceğim. Bu senin kaderin. Senin kaderin bu. Rab istiyor, İsa'ya benzer oluruz. Sonra devam ediyor. Rab bu seçtiği kişileri diyor karar verdi. Kaderini çizdi, İsa'ya benzer olsunlar. Üçüncüsü diyor ki Allah karar verdiği kişileri çağırdı. Allah'ın seçmesi ve kader bağlaması, hani İsa'ya benzer olsunlar diye, bu dünyanın kuruluşundan önceydi. Ama şimdi bir gün geliyor senin hayatında, bunlar gerçekleşiyor. Evet, bu da iki tür çağrı var. Bir genel çağrı diyoruz, insanca bakış. İnsanca bakış, onu kullanırsan herkes çağrılı, herkes davetli. Mata 22:8-9. Sonra hizmetçilerine demiş, düğün hazır ama davetli olanlar layık değildirler. Onun için siz kasabadan dışarı çıkın, yollara gidin, artık orada ne kadar kişi bulursanız onları düğüne çağırın. Bir tarafça öyle bir çağrı var. Herkes çağrılıyor bir tarafça. Çünkü Allah'ın sözünün sesini işitiyor, davet herkes. Ama ayrıca bir özel çağrı var. Rab kişileri çağırıyor, hani kurtuluşa bir başka anlamda. Onlara tek tek diyor ki sen kurtulacaksın. Yuhanna 11. bölümde görüyoruz nasıl İsa Lazar'ı diriltiyor. Değil mi? Onun için söyledi, mezarın başında dururken ve kayaya çıkardılar değil mi? Kayaya kaldırdılar. Ve İsa Mesih diyor ki Lazar dışarı çık. Ve bazı komentatörler diyor ki eğer İsa Lazar diye demeseydi, sadece dışarı çık deseydi bütün ölüler dirileceğiz. Bilmiyorum bu doğru mu yanlış mı? O başka bir teori. Ama bak görüyorsunuz bir genel çağrı var, bir de özel çağrı var. Yani obşto olarak Rab herkesi çağırıyor. Ama Kutsal Ruh insanlara tek tek fırsat veriyor. Bu çağrıya cevap versinler. Bu çağrıyı kabul etsinler. Ve bu o Allah'ın özel çağrısı. Ve sonra iki şey daha söylüyor. Dördüncüsü, çağırdığı kişileri suçsuz kıldı. Bunun üzerinde çok durmayacağız. Biz bunu anlıyoruz. Rab İsa Mesih'i kullandı bu kişileri suçsuz çıkarsın diye. Büyük bir şey. Ama şimdi son adımı okumak istiyoruz. Suçsuz kıldı kişileri de diyor şanlılık verdi. Bu henüz görmüyoruz değil mi? Var mı sende şanlılık? Sen şanlı bir kişi misin? Onu daha görmüyoruz değil mi? Bu henüz olmadı. Rab bunu bize verecek. Rab bizi bu duruma getirecek. Ama henüz değil. Ama öyle yazıyor. Sanki olmuş bitmiş bir mesele gibi. Suçsuz kıldığı kişilere de şanlılık verdi. Demek Allah bizi böyle görüyor. Öyle bir bakışla bu yeryüzüne bakıyor. Sanki bu proses bitmiş bile. Ama bakın sonsuzluğu nasıl anlattırıyor. Sonsuzluk da demiyor. Cennetlik. Hayır, bu söz absolutno geçmiyor. Şanlılık verdi diyor. İmanlının son hali şanlılık demektir. İsa Mesih nasıl şanlı ise Rab bize aynı şanlılık vermek istiyor. Tamam. İşte kısaca şimdi bunu anladık. Kader nedir? Kader dediğimiz gibi değil şimdi kör bir kader. Boş bir laf. Zaten bir şey anlamıyorsun ama bu lafla kendini avutturuyorsun. Öyle değil. Biz biliyoruz Rab bize nasıl bir kader verdi. İsa'ya benzer olalım. Ve her durumda ne olursa olsun o durum içinde Rab seninle çalışıyor. Bu amaç için. Seni bu duruma getirsin diye. İşte senin kaderin budur. Rab sana onu artık bildirmiştir. Sen kör değilsin. Sen biliyorsun nasıl oluyor. İnsanın kaderini öğrenmek için bir falcıya, bir bakımcıya gidiyorsun. Yani sen değil ama insanlar gidiyor. Bu artık Allah'tan hem yasak hem de buna ihtiyacın yok. Rab sana her şeyi açıkladı. Hem de en güzeli bu kader dediğimiz Rab sana seçme fırsatı veriyor. Bu beni şaşırttırıyor. Rab zorbacı değildir. İstersen o kaderini kabul et, istemesen mahpusta kal. Dediğimiz gibi sen ölüm bekleme salonundasın, çakalınadasın. Ölüm cezası yerini getirirsin diye. Ne kadar büyük bir Rabbimiz var, ne kadar büyük bir geleceğimiz var. Ve ben buna seviniyorum. Rab benim gözlerimi açtı. Artık kör değilim. Ve biliyorum Rab gelecek zamanda benim için neler hazırladı. Sen de onunla övünebilirsin. Rab sizinle olsun.